Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, biraz uzunca bir soruyla başlamak istiyorum. Bir kardeşimiz şöyle yazmış bize: "Merhaba, Allah rızası için bu soruyu cevaplandırırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok zor durumdayım, bunalımdayım. Ben namazımı kılan, Kur'an okuyan 22 yaşında bir gencim. Kul hakkıyla ilgili bir yazı okurken birine kafir demenin söyleyeni kafir yaptığına denk geldim ve o andan itibaren şeytan bana vesvese vermeye başladı. Dilimi bile kontrol edemez haldeyim. Kimseye yüzüne karşı kafir demedim ve yine kimseye bence şu kişi kafir de demedim. Fakat yanlışlıkla vefat eden Müslüman birine kafir demiş olabilirim. Sonra tövbe ettim ve kelime-i şehadet getirdim ve vefat eden kişi için dualar, zikirler hediye ettim ve geçmiş namazlarımı kılmaya başlayacaktım. Daha iyi bir Müslüman olarak yaşamaya çalışıyordum. Bu vesveseleri unuttum fakat aklıma şöyle bir şey geldi. Ve aslında sorun bu: kul hakkını kul affetmeden Allah affetmiyor ise, ben ölmüş kişiye kafir dediğim için kafir olduysam, bu da artık o vefat etmiş olacağından hakkını helal edemez doğal olarak. Bu durumda ben kafir olduysam o zaman ölene kadar kafir mi kalacağım, helallik alamadığım için? Yoksa tövbe istiğfar edersem, kelime-i şehadet getirirsem bu durum düzelir mi? İmanım geri gelir mi?" diye sormuş.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Rabbul Alemin bizleri iman üzere sabit eylesin ve emanet alınacağı zaman da imanla bu dünya hayatından ebedi olan ahiret hayatına göçmeyi bütün Müslümanlara da bizlere de nasip eylesin.
Amin.
En değerli hazinemiz imanımız. İmansız bir kişinin Allah katında bir değeri olmadığı gibi hayatının bir manası da olmuyor. Binaenaleyh bizim en büyük servetimiz, sahip olduğumuz en büyük elimizde bulunan varlık iman varlığıdır. Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bizleri mümin ve Müslüman olarak var ettiği, yaşattığı için inşallah bu iman üzere ölmeyi de bizlere nasip eyler. Bir kimsenin bir başkasına kafir demesi çok tehlikeli bir şey. Bir Müslümanın ağzına yakışmayacak bir şey. Cenab-ı Allah bizi insanların imanını ölçmekle mükellef tutmamış. Yani insanları kafir, Müslüman, fasık, şöyle böyle diye ayırt etmek, hüküm vermek bize ait bir mesele değil. Çünkü biz bir kimsenin hayatından bazı kesitlere şahit olabilir isek de hayatının kısmi azamisine muttali değiliz, haberdar olamıyoruz. Belki bizim yanımızda çok yanlış bir şey konuşan bir insan, daha sonra tövbe etmiş, pişman olmuş, o konuştukları yanlışlardan Allah'a sığınmış, kendisini affettirmiş olabilir. Biz onun söylediklerini duymuşuzdur da tövbesinden haberdar değilizdir. Böyle olunca söylediklerimize binaen onun hakkında konuşmuş, belki başkalarını da onun hakkında konuşmaya sevk etmiş oluruz ki Allah muhafaza etsin, çok ciddi bir risk almak anlamına geliyor. Binaenaleyh eğer bir kimsede bir yanlış görürsek onu doğruya davet ederiz. Söz gelimi namaz kılmayan bir kimse ile karşılaşırsak, "Kardeşim namaz kılalım. Namazda dünya ahiret çok faydalar vardır. Namaz kabına erilemez büyük bir zevk sahibi yapar insanı. Türünden dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya gayret edelim. Ama sen namaz kılmıyorsun, sen camiye gelmiyorsun, sen camiyle Müslümanların safına katılmıyorsun diyerek onu dinden, milletten çıkartacak ifadeler kullanırsak, Allah muhafaza eylesin, çok veballi, çok ağır sorumluluk getiren bir iş yapmış oluruz. Çünkü tevbe kapısı her insan için ölünceye kadar açık. Ölmedikçe her insanın tevbe etmesi mümkün. Biz insanların günahlarına belki muttali olabiliriz ama tövbelerine muttali olamayız. Her ne kadar aşikar işlenen günahın tövbesi de aşikar olmalı, açıktan yapılmalı ise de bazen insanlar gecenin bir vaktinde, seher vaktinde yaptıklarından pişman olup tövbe edebiliyorlar. Bu yönüyle kimseyi yaftalamak, kimse hakkında olumsuz laf konuşmak bizlere düşmez, bizlere yakışmaz. Fakat bu kardeşimiz böyle bir ifadeyi birine kullanmış olmaktan daha ziyade anlayabildiğim, görebildiğim kadarıyla vesveseye düşmüş bir kardeşimiz. Vesvese çok ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Binaenaleyh olur geçer diye bırakılmamalı. Maddi manevi çözüm yolları aranmalıdır. Bunu daha önceki programlarımızda da söylediğimi hatırlıyorum. Mutlak surette dinden, diyanetten anlayan bir Müslüman psikiyatr bulup ona danışmalı. Yine bu konuda neler yapabileceğiyle ilgili dinine, diyanetine güvendiği kimselerle istişarede bulunmalı ve bu vesvese hastalığından kendini kurtarmaya gayret etmeli bu kardeşimiz. Diğer kısma gelince, ki belki onun üzerinde durmak lazım, ölmüş kimselerle nasıl helalleşebiliriz? Yani diyelim ki adamın bir malını çaldık. Hayatta olsa, kardeşim gençlikte yaptık bir yanlışlık, affet bizi, neyse bedeli, 3 liraysa 30 lira vereyim, hakkını helal et, bir yanlışlık yaptık, Cenab-ı Allah bizleri affetsin diyerek pişmanlık sergilemek suretiyle bir helallik alma cihetine gidebiliriz. Ama adamın gıybetini yapmışız, adamın malını çalmışız, işçinin hakkını ödememişiz, belki maaşını ödemediğimiz için adam bizden sebep borca düşmüş, borç faize dönüşmüş, yani çok ciddi zararlar vermiş olabiliriz. Nitekim geçenlerde memleketimizin bir tarafında intihar eden bir aile söz konusu oldu Basri Hocam.
Evet.
Haberlere çıktı bu olay. Derken bir kardeşimiz, hocam sizinle acilen görüşmem lazım, daralıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum diye aradı. Tamam, görüşelim dedik. Gecenin bir vakti bu kardeşimizle buluştuk, görüştük. Olay şu: meğersem bu kendine ve ailesine kıyan kimseye bir borcu varmış. Şimdi acaba benim yüzümden mi bu insan canına kıydı, ailesine kıydı diye feryat ediyor. Tabii bilemiyoruz. Yani insanlar bazen basit görebiliyorlar. Kardeşim işte ya 1000 liradan sebep ne olacak? Şimdi değil, hafta başı gel, hafta başı veririm. Ama o 1000 lirayı adam alacak, ona göre borcunu ödeyecekti. Söz vermişti. Cuma günü ben bu alacağımı alacağım, onunla borçlarımı ödeyeceğim diye. Bakkal bekliyor, manav bekliyor, kasap bekliyor. Senin için önemli değil belki. Cuma olmasın da hafta başı, pazartesi veririm, ne acelesi var dediğim bir meblağ onun için çok önemli olabiliyor. Kaldı ki Borçsa bu borcu ödeyeceksin kardeşim. Yani Müslümanlık böyle bir şey. Adam borçluyken cebinde parasıyla yatamaz. Müslüman bir insan yatamaz. Hem parası yoktur. Çalışır, didinir, olmaz. Ona diyecek bir şey yok ama borçlu olan biri, ama maalesef bugün görüyoruz, işçisinin parasını ödemeyerek birkaç gün daha parayı nemalandırmanın peşinde koşan insanlardan tutun da 3-4 gün daha borcu sallayabilmeyi bir işmiş gibi düşünen kimselerle bile karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla eğer bir hak oluşmuşsa birinin ödemesini bir gün geciktirmişiz. Bu bir hak kardeşim. Bu bir hak. Bunun helallikle, uzlaşmayla çözümlenmesi lazım. Eğer adamı bulabiliyorsak, adam hayatta ise bir şekilde bununla helalleşmenin yoluna gidilir. Ama ölmüşse ne yapılacak? İşte ölmüşse yapılacak meseleler zorlaşıyor. Deniliyor ki eğer maddi bir alacak verecek söz konusu ise behemhal derhal o borcun söz konusu kişinin varislerine verilmesi gerekir. Efendim birine versen diğerleri ne vermeyebilir. Dolayısıyla başına bela almış olur insan. Bütün varislerini bulup hakları kadar onlara o parayı ödemesi lazım gelir. Sıkıntılı bir iş. Eğer varisleri yoksa, kimi kimsesi yoksa, o zaman eğer Müslüman biri ise onun adına bir hayır hasanat yaptırılır. Efendim bir çeşme yapılır, bir sadaka-i cariye tesis edilir. Eğer Müslüman değilse, olabilir ki adam Hristiyan veya Yahudi veya herhangi bir dine mensup değil, o zaman da bu maddi borcun kamu hizmetlerinde harcanması söz konusu olur. İşte bulunduğu mahallede eğer ihtiyaç varsa bir okul binasına harcanabilir, bir hastane binasına harcanabilir, ne bileyim bir çeşmeye ihtiyaç varsa çeşme yaptırılabilir vesaire, bir yerlere bu borç ödenir. Fakat bununla beraber olay bitiyor mu? Bitmiyor. Belki de biz ona borcumuzu vaktinde ödemediğimiz için adam ne sıkıntılarla karşılaştı. Öyle müteselsilen alacaklarını alamadığı için koca koca işlerini tasfiye etmek zorunda kalan ve zenginlikten, varlıktan fakirliğe düşmüş olan nice insanlar var. Biz basit görebiliriz belki, işte 100 bin liradan ne olacak, 1 milyondan ne olacak diye, ama bunlar zincirleme büyük kazalara yol açabiliyor. Dolayısıyla burada kul hakkı dediğimiz şey çok vahim sonuçlar doğurabiliyor. Hakikaten yalvarmak, yakarmak, ağlamak, gözyaşı dökmek gerekir. Tövbe-i nasuhta bulunmak gerekir. Samimi tövbe etmek gerekir. Eğer bir insan samimi olarak tövbe ederse, kul hakkıyla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitmekten artık endişe eder, kılı kırk yarmaya başlar ve dikkatli davranırsa, hadi birinin hakkını kazara yemiş diyelim, bundan sonra artık çok ölçülü, dikkatli ve dengeli olmaya başlarsa, bununla ilgili şöyle müjdeler var. Cenab-ı Allah kulunun samimiyetini görürse, hak sahibi olan kişiyi bir şekilde ahirette memnun eder. Nasıl memnun eder? Ahirette herkes muhtaç durumda. Yani benim ihtiyacım yok, benim hesabım sağlam, ben garantideyim diyen hiç kimse yok. Dolayısıyla bu alacaklı olan kula Cenab-ı Allah sıkıntılı bir anında cennette yerini gösterir. Buraya gitmek arzu eder misin? Der. O da elbette, elbette arzu ederim der. Bunun üzerine Cenab-ı Allah filan kardeşine hakkını helal et, ben de sana cennetteki bu makamı vereyim diyerek onun hakkını helal etmesine vesile olur. Fakat bunu kazanabilecek bir imkana sahip olabilir miyiz? Dolayısıyla kimsenin hakkıyla öbür tarafa gitmemeye bakmalı. Eğer bir hak hukuk oluşmuşsa mutlak surette bunları hayattayken ödemeye gayret etmeliyiz. Nihayetinde ahirete intikal eden, irtihal eden hiçbir kimse yanında servet götürmüyor. Herkes kazandığı malı, mülkü burada bırakıyor. Kavga ettiği, bağırdığı, çağırdığı, silahlarla müdafaa etmeye çalıştığı servetini geride bırakıyor herkes. Binaenaleyh bizden sonra gelenler o servetin safasını sürecekler. O serveti har vurup harman savuracaklar. Biz ise aşağıda hesabını vereceğiz. Bu noktada hukuki her türlü ilişki kurduğumuz kimseyle bir helalleşme içerisine girmek mecburiyetindeyiz. Çünkü helallik bize bir şey kaybettirmez ama çok şey kazandırır. Bu helallik alırken de işte bütün haklarını helal et, bütün haklarımı helal ettim diye götürü usulü helalleşmeden daha ziyade eğer bir maddi unsur varsa onu dile getirmek lazım. Yani işte ben haksız yere senin 10 bin liranı almıştım 20 sene önce. Bugün işte 100 bin lira vereyim de hakkını helal et. Yani 100 bin lira da karşılamaz ama ne olur gel hakkını helal et diye böyle bir helalleşme cihetine gidilmeli. Fakat bu kardeşimizin meselesine dönecek olursak bu meselede öyle bir durum söz konusu değil. Yani lalet tayin biriyle ilgili kafir demiş. Eğer muayyen bir şahıs değilse bir takım sıfatlar dile getirerek söylemişse, işte namazı inkar eden, içkinin haram olduğunu inkar eden bir kimse dinden imandan çıkar diye burada bir problem görünmüyor. Ama Ahmet'i, Mehmet'i, Mustafa'yı, Kemal'i kastederek bir laf söylemişse burada da o kişinin imansız olduğu kesinse yine yapacak bir şey yok. Ama eğer öyle bir şey yok, biz işte kendi şahsi meselelerimizden dolayı adama kızmış, ondan dolayı böyle bir şey demişsek, o zaman tevbe istiğfar etmeli. Onun adına da tasaddukta bulunmalı ki Cenab-ı Allah bir şekilde bizi hak sahibiyle helalleştirsin, barıştırsın.
Tabii tövbe ettikten sonra mümin olarak hayatına devam edecek.
Tabii yani tövbe ettikten sonra da önce de mümin olarak hayatına devam eder. Tabii burada şöyle bir durum söz konusu. Hasanül Basri tabiinin en büyüklerinden biri. Diyor ki bir kimseyi kınadım, 15 sene sonra aynı iş benim başıma geldi diyor. Yani dolayısıyla insanlar hakkında elimizi, ağzımızı tutmalıyız.
Evet.
Kimseyi tenkit etmek bize bir şey kazandırmaz. Eğer iyi bir mümin olabiliyorsak, iyi bir insan olabiliyorsak o bizim kazancımız olur. Başkalarının kötü olması bize bir fazilet katmaz. Basri Hocam.
Evet.
Dolayısıyla mümin kişi kendi derdine düşmüş, kendi günahını aklamaya çalışan insandır. Başkalarının günahıyla meşgul olmaz. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kendi ayıplarıyla meşgul olup başkalarının ayıplarını göremeyen mümine ne mutlu buyuruyor.
Evet. Değerli hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Hocam, dinleyicimiz büyü ile uğraşmak şirk midir diye sormuş.
Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz büyük günahları zikrederken 7 tane sebun minel bubikat, insana helak eden, yok eden diye başlayan müteaddit hadislerinde her birinde sihri bu 7 günahtan biri olarak zikretmektedir. Bu 7 günahın birincisi eşşirkü billah, Allah'a şirk koşmak, efendim haksız yere masum bir insanı öldürmek ve sihir yapmak, büyü yapmak olarak geçmektedir. Dolayısıyla sihir, büyü türünden şeyler, sihir Arapçası, büyü Türkçesi kelimenin, bu tür şeyler Müslümanlıkla bağdaşmayan şeylerdir. Sihir bir defa kadere bir itiraz anlamı taşımaktadır. Cenab-ı Allah birine bir şey vermiştir. Onu kıskanmaktan dolayı sihire, büyüye yeltenir insanlar. Efendim, onun acı çekmesini, ızdırap duymasını isterler. Veya karı koca mutlu geçiniyorlardır. O mutluluklarını kıskanırlar, aralarını açmaya çalışırlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah sihri öğreten Harut ve Marut adlı iki kişinin, ki bunların melek olup olmadıkları ile ilgili farklı rivayetler var. Kur'an-ı Kerim'de geçen melektirler veya meliktirler türünden kıraatler var. Alâ külli hal, Cenab-ı Allah insanoğluna bir takım vesilelerle her şeyi öğretiyor, öğrettiriyor. Bu melekler de sihri öğretiyorlar. Öğrenirken diyor Cenab-ı Allah, وَمَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اِلَّا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Kişiyle eşinin arasını ayırabilecek şeyleri öğrenmeye çalışıyorlardı diyor. Yani karı koca arasını ayırmayı hedefleyen. Binaenaleyh bu tür kötü amaçlı kullanılan veya işte birini seviyorum o benim eşim olsun türünden bir takım normal yollarla elde edemedikleri şeyi elde etmeye bu tür yollarla vesile edenler, edinenler oluyor. Bu gibi noktalarda ayeti kerimenin net ifadesi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Allah müsaade etmedikçe hiç kimseye zarar veremezler. Burada etkiye açık olan kişiler, zayıf karakterli insanlar büyülen daha çok etkilenebilmektedirler. Diğer taraftan bir başka münasebetle söylediğimiz üzere şeytan ve iblis pis, kirli yerleri, temiz olmayan yerleri sever. Temizlikten rahatsız olur. Onun için Müslümanın her daim temiz olması, abdestli olması istenir ki şeytan abdestli ve temiz olan kimselere kolay kolay musallat olamaz. Bu tür pis yerlerde, kirli yerlerde bulunan kimseler şeytanın etkisine maruz kalabilirler. Bu gibi noktalarda öyle yerlere girerken, işte ne bileyim helaya girerken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize dua öğretiyor. Allahümme inni a'udhu bike minel hubsi vel khabais. Ya Rabbi, pislikten ve pislik olan şeylerden sana sığınırım. Yani şeytandan sana sığınırım. Bu bir farkındalık meydana getiriyor müminde. Binaenaleyh bilincini şeytandan gelebilecek, kötü şeylerden gelebilecek her şeye kapatıyor. Ama bazen insanlar zayıf olabiliyorlar. Özellikle de işte bir takım travmalar yaşadıklarında, bir takım duygusal çöküntüler yaşadıklarında zayıf düşebiliyorlar. Ve şeytanların etkisine açık hale gelebiliyorlar. Burada bir takım tesirler söz konusu olabiliyor. Bu işi yapan kimseler insan öldürmekle eş bir günah işlemiş olurlar. Allah'a şirk koşmakla eş bir günah işlemiş olurlar. Çünkü etki etmek, fayda ve zarar vermek Allah'a mahsustur.
Allah'a rağmen başka bir takım şeyleri devreye soktuğunu düşünerek insanlara zarar vermek veya sözüm ona kendine fayda temin etmeye çalışması bir insanın Allah'tan başka güçler vehmetmesi anlamına gelir ki bu bir şirk eylemidir. Ama sihir yaptı veya yaptırdı diye bir kimse müşrik oldu, dinden imandan çıktı demeyiz. Fakat yaptığı iş ona denk ve ona paralel bir iştir. Allah muhafaza eylesin. Bunun için sabah akşam Ayet-el Kürsi okumak suretiyle efendim biz bu tür şeylerden korunuruz, Allah'a sığınırız. Allah'ın izniyle bilinçli olan bir Müslümana bu tür şeyler musallat olamazlar. Ama Allah muhafaza etsin, musallat olduğunda da Cenab-ı Allah orada o Müslümanın çektiği ızdıraplara elbette bir mükafat verecektir. Bu noktada başımıza gelen her türlü felaketin, musibetin bizim için bir ibret yönü vardır. Bir de ecir yönü, sevap yönü vardır. Bu yönüyle de eğer başımıza bir musibet gelmişse, bir istenmeyen bir olayla karşılaşmışsak, hemen Rabbim beni sevmiyor, Rabbim beni yalnız bıraktı türünden bir vesveseye düşmek de doğru değil. Cenab-ı Allah'tan gelmişse vardır bir hikmeti deriz, kabul ederiz. Sabrettiğimizin karşılığında da Cenab-ı Allah'tan mükafat bekleriz.
Evet. Değerli hocam, bir diğer sorumuz şöyle bize ulaşmış. Diyor ki dinleyicimiz, deprem riski sebebiyle dayanıklı olmayan evi değiştirmek caiz midir?
Caizin ötesinde bir durumdur. Yani çünkü biz Müslüman olarak tedbirimizi almakla mükellefiz. Tedbir almak tevekküle mani bir durum değildir. Aksine tevekkülün olmazsa olmaz şartıdır. Tedbirini alacaksın. Yani depreme dayanıklı bir ev yapacaksın. Hangi depreme dayanıklı bir ev yapacaksın? İşte bulunduğun coğrafi şartlarda önceden yaşanmış olan tecrübelerin gösterdiği, işte Anadolu coğrafyasında diyelim, en yüksek deprem 8 şiddetinde ise sen elinden geldiğince 9-10 şiddetinde depreme dayanıklı bir bina yapmaya gayret edeceksin. Elinde olan imkanlarla, teknik verilerle. Eğer böyle muhkem bina yapamıyorsan, o zaman basit binalar yapmak suretiyle yatay bir şehirciliğin içerisinde olacaksın. Efendim ahşaptan binaları yaparsın. Depremde yıkılsa da nihayetinde odundur. O odunu üstünden kaldırırlar. Yine altından en az zararla çıkmak mümkün olur. Bu gibi durumlarda bizler tedbirimizi almakla mükellefiz. Bu yönüyle hakikaten evlerimize girilse, bakılsa ne kadar tedbirsiz olduğumuz çok net bir şekilde maalesef görülüyor. Yine mesela bakıyoruz, evlerde dolaplar duvarlara sağlam, muhkem bir şekilde bağlanması gerekirken açıkta bırakılmış. Allah muhafaza eylesin. Bir sallantıda bina çökmese de dolap düşebilir. O ve onun altındaki insan Allah muhafaza eylesin çok ciddi zarar görebilir. Ben bir defasında çalışma ofisimde küçük kızımla beraber oturuyordum. Deprem filan da olmadı ama içi kitap dolu olan bir raf birden secdeye kapandı. Sonra baktım ki rafın zemine basan ayaklarının ön tarafında bir erime meydana gelmiş. En ufak bir dengesizlikten öne doğru kapanmış. Yani 10 santimle çocuğun üzerine düşmekten kurtulmuş oldu çocuk. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla iş yerlerimizde, evlerimizde bu tür sarsıntılarda bu tür eşyaların demirbaş halinde sabitlenmesi gerekir. Eğer oturduğumuz yer hakikaten 4-5 şiddetinde bir depreme dayanamayacak kadar çürük bir evse, buradan başka bir sağlam yapıya geçmemiz caiz olmayı bırakın bizim için bir zorunluluk haline gelir. Fakat bütün bu işlemlerde insanlar, kimse çürük evde oturmak istemez. Kimse depreme dayanıksız evde oturmak istemez. Ama depreme dayanıklı evde oturmaya eğer mali gücü yetmiyor, ya sokakta kalacak ya olduğu yerde kalacaksa, burada tabii ağır basan ihtimal söz konusu olur. Yani nedir o? Yıkıldı yıkılacak tarzında bir evse, buraya içeride unuttum ben, param var, işte tapularım var, bilmem nelerim var diye içeriye girmek bile caiz değildir. Niye? Çünkü içeriye girerken Allah muhafaza etsin, yıkıldım yıkılacak. Fakat öyle değil de işte çok şiddetli bir deprem olduğunda yıkılabilecek gibi ise, o zaman şartları değerlendirir ve insan ona göre kararını, tedbirini alır. Ama imkanı varsa ve çoluk çocuğunu daha güvenli, emniyetli bir yere taşıyabiliyorsa buraya taşıması gerekir. Yeri gelmişken söyleyelim, bu kaderden bir kaçış değildir. İnsan kaderden kaçamaz, kaderinden kaçamaz. Yani ne yaparsan yap, bazen çok böyle tedirgin olduğun, kaçtığın şey insanın başına gelebiliyor, kaderi olabiliyor. Bu tedbir almak demektir. Hazreti Ömer Efendimiz Şam bölgesinde veba hastalığı çıkmış. Tam o bölgeyi ziyarete giderken yolda haberini alıyor. Bunun üzerine yol değiştiriyor Hazreti Ömer Efendimiz. Bu arada sahabe efendilerimizden ileri gelenlerinden biri, ey müminlerin emiri, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun deyince, evet diyor. Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum diyor. Yani nereye kaçacaksın? Yeryüzünde nereye kaçabilirsin? Her taraf Allah'ın mülkü. Allah'ın kaderi, bir kaderden bir başka kadere kaçabilirsin. İşte ne oluyor? Adam çok sağlam evlerde oturuyor ama deprem olduğu gece başka bir yerde bulunuyor veya bir yerden geçiyor. Orada ölüm onu yakalayıveriyor. Cenab-ı Allah hayatın da hayırlısını, vefatın da hayırlısını versin. Elimizden gelen bütün tedbirleri almakla biz mükellefiz. Netice Cenab-ı Allah'ın takdiridir.
Evet. Değerli hocam, bugünlük belki de son sorumuz olsun. Efendim, cihat nedir? Bu önemli görev günümüzde nasıl yerine getirilebilir?
Cihat, kelime olarak çabalamak, gayret sarf etmek anlamına geliyor. İnsanın elinden gelen bütün gücünü, takatini kullanması anlamına geliyor. Dini terminolojide de Allah'ın dinini tebliğ etmenin önündeki engelleri kaldırmak için verilen çabanın, gayretin adıdır. Bu engeller yeri geldiğinde silah kullanarak, yeri geldiğinde sözlü olarak, yeri geldiğinde kalemle yapılır. Binaenaleyh insanlara İslam'ı anlatmaya birileri engel oluyorsa bu engeller bertaraf edilir. Bu noktayı nazardan baktığınız zaman cihadın gayesi, maksadı yeryüzünde Allah'ın sözünün egemen olmasını temin etmektir. Elbette yeryüzünde Allah'ın dediği oluyor. Başkasının dediğinin olması mümkün değil. Allah ne zaman isterse kar yağdırıyor, ne zaman isterse yağmur yağdırıyor. Hasılı kelam, yerlerin ve göklerin emri Allah'ın elinde. Allah insan diye topraktan bir yaratık yaratmış. Onu da irade sahibi kılmış. Dolayısıyla فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ buyuruyor. Dileyen iman etsin, dileyen inkarında devam etsin. Fakat eğer masum insanların Allah'ı tanımalarının önüne set çekiliyorsa, engel olunuyorsa, o zaman o masumları kurtarmak Müslümanların üzerine bir fariza haline, yükümlülük haline gelir. Bugün bunu yapmanın yolları çok fazla. Artık kimse kimseye engel olma imkanına sahip değil. Çünkü internet denilen bir mecraya giriyorsunuz, dünyanın her yerindeki insanlara ulaşabiliyorsunuz. Binaenaleyh bir Müslüman, bütün insanların kendisinin sahip olduğu güzelliğe, hayra kavuşmaları için gayret etmesi gerekir. İslam'ın güzelliğini anlatması gerekir. Fakat bu güzellik dil ile anlatılmadan önce o güzelliğin bizzat insanın üzerinde yaşaması gerekir, bulunması gerekir. Bu yönüyle olunca Müslümanların çok ağır bir yükünün olduğu görülür. Mesela bir Müslüman tüccar ticaretiyle öncelikli olarak Allah'ın dinini tebliğ etmeyi, cihad etmeyi vazife bilir kendine. Onun ticaretten maksadı 3 kuruş kar etmek değil, gönül kazanmaktır. Bu anlayışla oldukları için Müslüman tüccarlar dünyanın her tarafına İslamiyet'i götürmüşlerdir. Endonezya'ya, Afrika'nın derinliklerine, Çin'in ötelerine Müslümanlık çoğunlukla bu Müslüman tüccarların güzel ahlakı sayesinde yayılmıştır. Müslüman tüccar kendi zararını önceler ama müşterisini yanıltmak, ona zarar vermek asla düşünmez. Böyle olunca da insanlar, çünkü din muamele demektir, hukuki ilişkiler demektir. Bu hukuki ilişkilerde eğer Müslüman karşındaki insanı önceleyebiliyorsa, o zaman onun Müslümanlığı bir artı değer ortaya koymuş oluyor ve karşısındaki insan da bu Müslümanlıktan etkilenip Müslüman olmayı düşünüyor. Ama öyle değil de keser gibi hep kendimize yontmaya çalışır, karşımızdaki insanın zararına da olsa onu ezmeye çalışırsak, o zaman insanları Allah muhafaza etsin, İslam'a ısındırmak şöyle dursun, İslam'dan kaçırmış oluruz. Böyle olunca da bunun vebali bizim üzerimize olur. Dolayısıyla bugün Müslümanın cihadı, İslam'ı en güzel bir şekilde yaşayıp örnek olabilmektir. İnsanların gönüllerini, kalplerini İslam'a ısındırabilmek için gayret etmektir. Bunun için elinden gelen her şeyi seferber eder, parasını harcar. Yani bir gayrimüslim, bir şekilde bir hukukunuz oluştu. Ona infak edersiniz, yemek yedirirsiniz, para verirsiniz, borcunu ödersiniz. Yeter ki İslam'ın güzelliğini görüp de Müslüman olsun. Yoksa adamı çek öldür, öldürdün mü kim Müslüman olacak? Dolayısıyla cihat, birinin Müslüman olması için elimizden gelen bütün maddi manevi imkanları seferber edebilmektir. Bunun da en net görüldüğü yer, kendimiz ne kadar İslam'ı düzgün yaşayabiliyor isek, o kadar başkalarının etkilenmesi söz konusu olacak demektir. Onun için Müslüman kılığına kıyafetine dikkat eder, olabildiğince sempatik olmaya çalışır, insanlara güler yüz dağıtır ve insanların gönüllerini kazanmaya gayret eder. Cenab-ı Allah bizleri de, bütün ümmeti Muhammed'i de hidayetlere vesile eylesin.
Amin.
Ne mutlu insanların hidayetine vesile olabilenlere.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.